Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kaypınar'la Fıkıh Saati programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kaypınar'la birlikteyiz. Bu haftaki programımızda yine hocamıza sizlerden gelen, bizlerin hazırlamış olduğumuz soruları soruyoruz. Günlük hayatımıza dair, sosyal hayatımıza dair sorularla devam ediyoruz. Yine ticaret hayatımıza dair soruları da hocamıza sormuş olacağız bu hafta. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Sizler de sağ olun hocam. Hocam bu haftanın ilk sorusu şöyle... Banka kredisi almaya aracılık eden kişinin komisyon alması helal olur mu?
Bismillahirrahmanirrahim. Bir defa masiyete yardım masiyettir diye bir kuralımız var. Hı hı. Yani günah olan bir fiilin işlenmesine aracı olmak, o fiile yardımcı olmak da günahtır.
Evet.
Mesela bunun en bariz şeylerinden, örneklerinden birisi içki içmek haram mı? Haram. Ama Peygamber Efendimiz'in hadisi bize söylüyor ki içkiyi, şarabı, üzüm sıkmak, şarap haline getirmek, taşımak, satmak, satın almak, ikram etmek, bunların hepsi günah oluyor. Bak, bir malı satmakta bir şey yok, taşımakta bir şey yok, normalde olmama ne zararı var? Ama bu ne oluyor? O haram olan içki içmeye yardım oluyor. Hı hı. Veya faizle ilgili olarak faiz alan, veren, şahit olan, yazan. Bunlar da günahkar oluyor. Hı hı. Tabii faiz almış yemiş gibi günah olmayabilir ama sonuçta günah oluyor. Böyle olunca banka kredisi faizle alınıyor. Ve banka kredisi almak için aracı olan kişi de ne yapmış oluyor otomatik olarak? O günaha girmiş oluyor. Hı hı. Şimdi günah olan bir fiil karşılığında da ücret alınmaz. Yani dinin yasak ettiği bir şeyi yapan kişi o yaptığı şeye karşılık bir ücret alamaz. Hı hı. Yani öyleyse bir kimsenin banka kredisi almasına aracı olan kişinin aracı olması caiz olmadığı gibi buna karşılık ücret alması da caiz olmaz.
Evet, peki hocam. Diğer bir sorumuz hocam. İş yerinin dinen yasaklanan eylemleri yapacağı bilinen kişi ya da firmalara kiraya verilebilir mi? Yani şöyle açıklayayım. Bir dükkanınız var. O dükkanı tutan kişinin İslam dinine uygun olmayan işler yapacağını biliyorsunuz. Satış, alkol satacak mesela gibi. Bu tür bir dükkan kiralanması caiz midir? Kiralanabilir mi?
Bu deminki soruya verdiğimiz cevapla ilgili genel kural burada da işler.
Evet.
Yani masiyete yardım masiyettir. Günah hı hı. olan bir fiile yardımcı olmak da günahtır. Şimdi bir kimse meyhane olarak işletilmek üzere bir yeri kiralamak istiyor. Hı hı. Veya kiraya tutuyor. Peki burada ne oluyor? Kiraya veren kişi o kiraya verdiği malda meyhane açılmasına yardımcı olmuş oluyor. Dolayısıyla evet. bu caiz olmaz. Ki bu konu bizim fıkıh kitaplarımızda birebir yer almıştır.
Evet.
Yani hatta şu geçer. Bir kimse malını, bir evini ateşperestlerin ibadethanesi yapması için veya efendim Hristiyanların ibadethane yapması için veya bir zimminin içki imalatında bulunması için kiraya verebilir mi, veremez mi? Hı hı. Burada ulemanın büyük kısmı, çoğunluğu veremez diyor, caiz değildir diyor. Niye? Çünkü demin söylediğim gibi masiyete yardım masiyettir. Günaha yardımcı olan kişi o günaha girmiş olur. Ancak bazı azınlıkta olan bazı alimler bunun kiraya vereni değil, bu sorumluluğun o orada, o işletmede o faaliyeti icra edene ait olduğunu söylerler. Hı hı. Ama bu azınlıktadır. Çoğunluk ulema böyle bir faaliyet için kiraya verilmesinin caiz olmayacağı görüşündedirler. Hı hı. Ve tabii ihtiyatlı olan da buna uymaktır.
Hocam diğer bir sorumuz da bireysel emeklilikle alakalı. bireysel emeklilik caiz midir? Böyle bir emeklilik formatına girmek, böyle bir emekliliği ödemek caiz midir?
Şimdi bu son zamanlarda insanımızın zihnini epey meşgul eden bir şey BES tabir ediliyor, bireysel emeklilik sistemi. Hatta bazı, bilmem hala devam ediyor mu, memurlar bu BES'e girme mecbur tutuldular bir ara. O mecburiyet devam ediyor mu, değişti mi bilmiyorum. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Yani bu bireysel emeklilik sistemine girmek isteyen kişi her ay belli miktarda bir para yatırıyor şeye, o sistemi işletene. Ki bu sistemi işleten banka olabiliyor veya başka bir yer, katılım bankası olabiliyor, başka bir şey olabiliyor. Belli bir para yatırıyor ve devlet de bu sisteme girene belli bir para o da veriyor. Ve bu toplanan paralar o sistemi işleten kurum tarafından işletiliyor. Hı hı. Ve elde edilen kar da o yatırılan paranın üzerine ekleniyor.
Evet.
Ve bu 10 sene devam ediyor. 10 senenin bitiminde sen orada ne kadar paran birikmiş, senin yatırdığın, devletin senin adına yatırdığı ne kadar para var ve bütün bunlardan ne kadar kar elde edilmiş. Hı hı. Muhtemeldir ki sen 10 senede yatırdığın para diyelim ki 50 bin liradır ama karıyla vesairesiyle bu 100 bin lirayı bulabilir. Hı hı. Ne oluyor? O parayı sana ödüyor.
Evet.
Öderken de iki yol izliyor. İstersen diyor defaten bu paranın tamamını ödeyelim. Hı hı. İstersen her ay sana belli miktarda para ödeyelim. O 100 bin lira bitinceye kadar diyor. Şimdi bu sistemin çalışış tarzı bizim İslam fıkhında mudarebe dediğimiz, emek sermaye ortaklığı dediğimiz bir ortaklık türü var. Buna benziyor. Yani taraflardan birisi sermaye koyuyor, birisi o sermayeyi çalıştırıyor ve elde edilen karı bölüşüyorlar.
Evet.
Bu sistem aynı. Dolayısıyla bunun kendisinde problem yok. Ha, burada dikkat edilmesi gereken nokta ne? Bu sistemi işleten kurum, banka veya katılım bankası veya bir başka şirket neyse, eğer o parayı, yani kendisine yatırılan parayı helal yollarla işletiyorsa, yani dinin mübah gördüğü, caiz gördüğü, meşru gördüğü alanlarda çalıştırıyor da oradan elde edilen karı üzerine koyuyorsa bu caizdir. Ama eğer senden aldığı parayı dinin yasak ettiği alanlarda nemalandırıyorsa, oralarda çalıştırılıp oradan gelir elde ediyorsa, mesela faize yatırıyorsa, o takdirde o caiz olmaz.
Caiz olmaz.
Yani burada bu olay caiz midir, değil midir sorusu, sistemde bir problem yok, sistemin işleyişiyle ilgili olarak alınması gereken tedbirler var.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam bir diğer sorumuz da günlük hayatımızda çok kullandığımız bir yöntem. Hatta bugünlerde de işte çok kullanılıyor. İşte günlük tatil için gidilen mekanlarda günlük tutulan dairelere tutulmadan önce işte kapora veriliyor veya işte bir evi tutmadan veya satın almadan önce kapora veriyoruz. Orasını alacağım, benim için beklet demek oluyor değil mi bu? Bu kapora caiz midir hocam? Bu yöntemi uygulayabilir miyiz?
Şimdi bu kiraya tutmak için verilen, yani kiradaki peşin ödeme ile satın almaktaki kapora biraz farklı sanki. Hı hı. Yani bu kapora daha çok satın almayla ilgili oluyor. Yani sen diyelim ki bir daireyi satın alacaksın veya ne bileyim bir arabayı satın alacaksın ama tam karar vermemişsin, diyorsun ki ya bana 3 gün izin ver, ben 3 gün düşüneyim, ondan sonra sana, ve hatta şunu diyor, ben satın alıyorum, satın aldım diyor, tamam bitti diyor, peşin para veriyor biraz.
Evet.
Yani sonra vazgeçebilir mi, vazgeçemez mi? Eğer kişi ben burayı satın aldım demişse ve kesinleştirmişse, verdiği para artık satın alma bedelinin karşılığıdır.
Evet.
Ama kapora daha çok ne oluyor? Satın alma vaadinin karşılığı olmuş oluyor. Hı hı. Yani burayı ben senden satın alacağım. Efendim bana 3 gün izin ver. Satıcı ne diyor? Tamam kardeşim ama bir başkası gelirse sen vazgeçersen ben müşteri kaybederim. Hı hı. Sen bana bir kapora ver diyor. Hanefi mezhebine göre böyle bir şey caiz değil.
Evet.
Niye? Çünkü bu bir satış değildir, satış vaadidir. Satış vaadidir. Ve satış vaadi de tarafları hukuken bağlamaz. Hı hı. Öyle olunca eğer bir kimse satın alma vaadiyle kapora vermişse, sonra satın alırsa verdiği kapora satış bedelinden düşülür. Hı hı. Eğer satın almaktan vazgeçerse, satın almasa geri alır verdiği parayı. Hı hı. Şimdi böyle baktığımız zaman Hanefi mezhebindeki bu görüşe göre kaporanın hiçbir kıymeti yok.
Evet.
Yani halbuki kaporada bir şey var, bir espri var. Nedir o? Satıcının hakkını korumak. Müşterinin rastgele mazeretsiz vazgeçmesinin önüne kesmek.
Evet.
Ama bazı mezheplerde ki mesela Hanbeli mezhebi burada en öne çıkan mezheplerdendir. Onlar da kapora vermek caizdir. Eğer müşteri o malı satın almaktan vazgeçerse, hı hı, verdiği kaporayı geri alamaz. Hani bizim halkımızın tabiriyle o kapora yanar. Hı hı. Satın alırsa o fiyattan düşülür. Sanki bu görüş, yani bu Hanbeli mezhebinin bu görüşü kaporanın espresine daha uygun, hı hı, düşüyor. Diyanet de zannediyorum buna meylediyor, bu görüşe meylediyor. Yani evet, bu kapora konusunda.
Peki hocam. Hocam yine çek senet ile alakalı bir sorumuz var. Çek veya seneti indirim yaparak gününden önce bozdurmak caiz midir?
Şimdi bu gününden önce ama daha az paraya.
Evet, yani indirimden kastımız
İndirim
o.
İndirim yaparak. Hı hı. Ya bu caiz olmuyor. Hı.
Yani 200 bin liralık bir şey senedimiz var, bir ay var ama biz onu şimdi 15 gün önce bozduruyoruz 150 bin liraya. Heh. O caiz değil.
Şimdi bu ne oluyor? Ters faiz oluyor. Hı. Mesela benim şimdi 150 bin lira borcum olsa, hı hı, bugün ödeyecek olsam ve desem ki ya ben bugün ödeyemiyorum, bana bir ay vade var, ben bunu sana 200 bin lira olarak ödeyeyim desem. Hı. Şey de kabul etse alacaklı, bu 50 bin lira faiz olmaz mı?
Olur.
Faiz. Burada şimdi ne oluyor burada? Vade henüz gelmemiş. Vadenin dolmasına bir ay var. Hı hı. Diyor ki alacaklı, ya bak vadenin dolmasına bir ay var, sen bana da 200 bin lira borcun var. Hı hı. Şimdi benim paraya ihtiyacım var. Yarına parayı getirirsen veya bugün ödersen senden 150 bin lira alacağım diyor. Hı hı. Burada ne oldu? Ters faiz oldu. Yani ne yaptı sanki? Borçlu faiz almış oldu.
Evet.
Ha, bu caiz olmuyor. Ama şu oluyor. Vade dolmuş. Vade dolmuş. Hı hı. Ama borçlu borcunu ödemiyor veya ödeyemiyor. Hı hı. Alacaklı diyor ki bak yarına kadar borcu ödersen ben senden 10 bin lira eksik alacağım. Yani 200 bin lira borcun var. Hı hı. 190 alacağım diyor. Vade dolmuş. Hı hı. Ha, bu caizdir.
Evet.
Ama vade dolmamışsa daha önceden senet kırdırma şeklinde olan, ki bu senet kırdırmaya giriyor. Hı hı. Ne yapıyor? Senedi, parayı peşin alıyorsun. Geriye kalan o eksiğiyle alıyorsun ve geriye kalan fazlalık senet kıran kurumun mülkiyetine geçiyor. O faize giriyor.
Faize giriyor. Peki hocam. Bir diğer sorumuz, başkasına ait markayı kullanmak caiz midir?
Şimdi insanlar bu markayı neye kullanıyorlar? Piyasada bir yer edinmek. Hı hı. Efendim, müşterinin güvenini
kazanmak
ve o güveni sürdürmek için. Hı hı. Ve bunun için de bir emek sarf ediyor. Dinimizde emeğin önemi büyük.
Evet.
Yani Peygamber Efendimiz, insan diyor, el emeğinden daha helal, daha hayırlı bir rızık yememiştir diyor. Hı. Dolayısıyla bir başkasının emeğini onun izni olmadan çalmak, malını çalmak gibi kabul edilir.
Evet.
Buradan marka ne kadar fiziki bir şey değilse de, hı hı, maddi bir şey değilse de, sonuçta bir değer ve insanlar o değeri elde etmek için emek harcamışlar. Hı hı. Dolayısıyla bunu o markanın şey olmadan, izni olmadan kullanılamaz. Bir de burada müşteriyi de kandırma var. Hı. Mesela diyelim ki çok bilinen bir marka ama bakıyorsun o markanın işte kendi mağazasında satıldığının yarı fiyatı, üçte iki fiyatı.
Ve daha adi bir mal.
Ha, ama daha adi ki, ama müşteri bunu bilmiyor ki. Hmm. Markaya bakıyor. Ha, bu marka ya iyi. Bak kendi mağazasında 100 lira ama burada bak 80 lira, 70 lira. Hmm. diyor. Hmm. Aldanıyor. Ya bu da işin başka bir tarafı. Bu caiz olmaz yani.
Evet. Hocam siz bu cevabı verirken aklıma şu geldi. Şimdi bazı markaların özellikle giyimde çok oluyor bu. Defolu ürünleri pazarlara düşüyor. Ama işte defodan kastımız ne? Etiketi yanlış basılmış. Veya işte bir dikiş hatası olmuş. Onu marka kendine zarar gelmesin diye satmıyor ve bunu piyasaya veriyor. Pazarlara düşüyor bu mallar. Yine aynı marka, orijinal marka ama mağazasında 100 liraysa pazarda 15 lira, 20 lira satış yapılıyor. Bunda bir sıkıntı var mı?
Şimdi bunu niye, pazara nasıl düşüyor? Yani o üretici
ona firma, bakmak lazım.
Üretici firma onu birilerine satıyor. Satın aldığı zaman kardeşim ben bunu sana satarım ama başkasına satmamak kaydıyla diye bir satış olmaz. Ben bir malı satın almışsam o benimdir. İstersem kendimi kullanırım, istersem başkasına bedava veririm,
İstersen satarım.
Dolayısıyla eğer firmadan çalmıyorsa
veya firmadan habersiz almıyorsa onları.
O zaman firma demek ki onu kendi isteğiyle vermiştir, satabilir. Ama burada şöyle bir durum söz konusu oluyor. Eğer o defolu ise müşteriye defolu olduğunu söylemek lazım. Müşteriye defolu olduğunu söylemek lazım. Aksi takdirde o bir kusursa eğer, ayıpsa müşterinin onu aldığı zaman geriye verme hakkı var. O satıcı buna dikkat etmesi lazım.
Evet.
Ben böyle bir olay biliyorum. Bir firmada kendi çalışanlarına ne yapmış? Ucuz, yani normalden daha ucuza satmış şeyi veriyormuş. Mesela normalde 100 liraya satıyorsa kendi çalışanına bunu 20 liraya veriyor. O çalışan kişi onu alıyor istediği kadar ve gidiyor o 20 liraya aldığını 50 liraya satıyor. Şimdi burada adam satın aldı. Sonra o firma, üretici firma bunu istemiyor, böyle olmasını istemiyor. Bu sefer ne yapmış? Çalışanlardan her birine 5'er tane ürün vermiş. 10'er tane ürün vermiş. Onun gerisini ne yapmış artık onu bilemiyorum. Yani bu şeyler uygulanıyor gerçekten.
Eyvallah. Peki hocam. Hocam diğer bir sorumuz. Geçen haftalarda bu konulardan biraz bahsetmiştik. Bu hafta da bahsetmeye devam edelim. Dua meselesi. Bir kişi yatarak dua edebilir mi hocam?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. İnne fî halkı semâvâti vel ardı vaktilâfi leyli ve nehâli âyâti lülül elbâb ellezîne yezkurûne allâhe kıyâmen ve gûûnen ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ardı mâ halakte hâzâ bâtile. Bu şekilde ayet var. Burada diyor ki şüphesiz ki düşünenler için, akıl sahipleri için yerlerin ve göklerin yaratılışında hikmetler var. Ayetler var, alametler var. Kimdir o düşünenler? Ellezine yezkurun Allah'ı ananlar. Kıyamen ayakta. Ve kuuden oturarak ve ala cunubihim ve yanlarına yaslanarak.
Evet.
Yani bu ayet diyor ki bu akıl sahipleri var ya bu ayette, önceki ayette bahsedilen akıl sahipleri kimlerdir? Ayakta, oturarak, yere yaslanmış vaziyette, yanına yaslanmış vaziyette Allah'ı ananlardır. Yani burada ne oluyor? O vaziyetteyken, yani yatar vaziyetteyken Allah anılabiliyor. Dua da bunlardandır.
Evet.
Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da yatağa girdiği zaman okuduğu bir dua var. O duayı okur, eline üfler ve vücuduna böylece sürermiş.
Evet.
Yani kişi tabii durup dururken değil. Yani adam namazdan sonra dua ediyor. Namazdan sonra dua ederken uzanarak değil ama yatağa yattığı zaman filan yattığı yerden dua edebilir.
Evet. Peki hocam. Diğer bir sorumuz. Duaların sonunda söylediğimiz amin sözü ne anlama gelir? Bunun dini bir ehemmiyeti var mıdır hocam?
Yani o yapılan duanın kabul edilmesini Cenab-ı Hak'tan taleptir, istektir. Ve bu namazlarda Fatiha suresi okunduktan sonra amin demesi cemaatin sünnettir. Sünnettir. Yani bu demin söylediğim gibi yapılan bu duanın Cenab-ı Hak'tan kabul edilmesini istemesi, kabul edilmesini istenen, onun için kullanılan bir tabirdir, bir kavramdır.
Kavramdır.
Peki sünnettir. Hocam. Fatiha'dan sonra.
Fatiha'dan sonra. Peki hocam. Yine dua veya zikir sesli mi yoksa sessiz mi yapılmalı hocam?
Şimdi bu nafile ibadetlerde asıl olan şey gizliliktir. Hı hı. Yani başkalarından habersiz, tenhalarda, kimsenin bilmeyeceği, duymayacağı şekilde, hı hı, zikir yapmaktır. Onun için gece yarılarında mesela yapılan ibadet makbuldur. Hı hı. Kimsenin olmadığı yerlerde Allah'ı anıp ağlayan, gözyaşı döken kimseler Allah'ın tarafından gölgelenecek olan 7 sınıftan sayılır. Hı hı. Yani gizli zikir, gizli dua, gizli ibadet farzların dışındakilerde daha eftaldir. Hı hı. Çünkü riyadan uzaktır, gösterişten uzaktır ve samimiyet daha çok okuldadır. Ama farz olan ibadetleri aleni yapmak daha sevaptır.
Eyvallah.
Mesela namazı, farz namazı cemaatle kılmak camide. Hı hı. Başkaları teşvik için zekatı açıkça vermek. Bunlar daha faziletlidir.
Eyvallah. Peki hocam. Ezanlardan sonra, ezan okunduktan sonra okuduğumuz bir dua var. Bu duanın dini hükmü nedir hocam? Bunu soruyorlar.
O da sünnettir. Hı hı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ezan okunurken müezzinin söylediklerini tekrarlayıp, hı hı, arkasından Allahümme Rabbe hadi, nasıldı?
Allahümme Rabbe hadi
daveti tamme ve salatil kaime ati Muhammeden il vesilete vel fadile feb'asü mekame mahmuden illezi ve'atte. Bunu okumak sünnet.
Evet.
Orada Peygamberimizin tavsiyesinde uygun olmayan bir cümle var. O şeyden ve basu makamı mahmuden ellezî ve addeden önce, hı hı, neydi o?
Ve derece terrafiyatı aliye.
Bu yok.
Hı hı. Yani şöyle, Peygamber Efendimizin tavsiyesi derken Peygamber Efendimizin tavsiye etmediği, bizim sonradan eklediğimiz bir
veya
şey.
Veya bazı.
Evet, o, yani evet.
O yüksek, hı hı, derece. Hı hı. O zaten peygamber yüksek derecede. Evet.
Bu konuyla alakalı dinleyicilerimiz, biz bu hadisi şerifin orijinalini bulup ezan duamızı orijinal şekliyle radyomuzda vermeye başlayınca, hı, dinleyicilerimizden bir kısmı ezan duasının aslını bozdunuz diye bize sistemde bulunmuşlardı. Bir de buradan bir kez daha hatırlatmış, hı, olalım. Tamam. Yani biz evet, aslını bozmadık, aslına döndürdük aslında. Ha. Öyle bir rivayetlerde böyle bir cümle, tamam, yok.
Yok. Yok, şimdi ben kaynakta söyleyeyim. Yani o ezgar, hı hı, zikirlerle ilgili. Hı hı. Mesela Zadul Ma'at diye bir kitap var. Peygamber Efendimiz'in, hı hı, hayatını her alanını, hı hı, anlatan. Mesela buralarda o ve derecete rafiye kısmı yok.
Evet. Tam anlamı ne hocam? Ve derecete rafiye?
Yüksek derecelere canı peygamber.
Ulaştır.
Ulaştır ama zaten yüksek derecede
o. Evet. Eyvallah. Hocam bir diğer sorumuz da yine dua ile alakalı. Şimdi biz duaları iki çeşide ayırırız. Bir kavli dua deriz, bir de fiili dua deriz. Kavli dua nedir, fiili dua nedir? Bir kişi işte sadece kavli dua yapmakla yetinmeli mi? Yoksa fiili dua dediğimiz o emeği de yapmalı mı? Dua ve amel ilişkisi mi diyelim buna?
Şimdi şöyle... Kavli söz demek. Hı hı. Fiil de eylem demek. Evet. Kavli sözlü dua. Yani bizim, hı hı, Cenab-ı Hak'tan bazı şeyleri dilimize istememiz. Hı hı. Fiili olan ise o istediğimiz şeylerin oluşması için almamız gereken tedbirler. Hı hı. Mesela örnek vereyim. Hastamız var, şifa diliyoruz.
Bu ama kavli. Doktora gitmiyoruz.
Ha, bu kavli dua. Ama doktora götürmemiz bu fiili dua. Hı. Cenab-ı Hak'tan helal rızık istiyoruz. Bu kavli dua. Ama o rızkı elde etmek için çalışıyoruz. O fiili dua.
Evet.
Yani arası şey bu. Yani fiili dua o esbaba tevessüldür. Kavli, hı, dua da ondan sonrasını Cenab-ı Hak'tan istemektir. Biz istediğimiz kadar fiili dua, hı hı, yapmış olalım, sonuç alamayabiliriz. Ha, istediğimiz kadar kavli duayı yapalım, sonuç almayabiliriz, tedbir almamışsak. Hı. İkisi bir arada olursa inşallah sonuç alırız.
Ali ile ala olur. Evet. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık, ağzınıza sağlık.
Amin, sağ olun.
Allah razı olsun. Bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş olduk. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteydik Fıkıh Saati programında. Önümüzdeki hafta yine bu tür sorularla birlikte olacağız inşallah. Allah'a emanet olun efendim.